Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta Cibril hadisinin bir kısmını incelemiştik. İman ve İslam'ın neler olduğu, bunların tarifi incelemiştik. İhsan maddesinde kalmıştık. Bugün oradan devam edeceğiz inşallah. Yani ihsan kelimesi Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçer. Bazen iman ile birlikte, bazen İslam ile birlikte, bazen de takva veya amel ile birlikte anılır. Şu iman ile beraber zikredildiği örnek Maide suresinin 93. ayetinde iman eden ve iyi işler yapanlara hakkıyla sakınıp iman ettikleri ve iyi işler yaptıkları, sonra yine hakkıyla sakınıp iman ettikleri, sonra da hakkıyla sakınıp yaptıklarını, ellerinden geldiğince güzel yaptıkları takdirde, haram kılınmadan önce tattıklarından dolayı günah yoktur. Önemli olan inandıktan sonra iman ve iyi amelde sebat etmektir. İhsan sahiplerini, yani iyi ve güzel yapanları sever. Kehf suresinin 30. ayetinde de iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar bilmelidirler ki biz ihsan sahiplerinin, yani güzel iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. İhsan zikredilir. Bakara suresinin 112. ayetinde bilakis kim muhsin olarak kendini Allah'a teslim ederse, Müslüman olursa, onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır ne de üzüntü çekerler. Lokman suresinin 22. ayetinde de muhsin olarak kendini bütünüyle Allah'a teslim eden, yani Müslüman olan kimse, yani Müslüman kelimesi teslim olan, Allah'a teslim olan demektir. Gerçek kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah'a varır buyuruyor. İşte zikredildiği ayet ise Nahl suresinin 128. ayeti. Gerçekten Allah muttakiler ve ihsan sahipleriyle, yani güzel amel edenlerle beraberdir. Kelimede ise ihsan kelimesi tek başına geçiyor. Yunus suresinin 26. ayetinde. İhsan sahiplerine, yani güzel davrananlara daha güzel karşılık bir de fazlası vardır. Nedir o fazlası? Karşılık cennet. Fazlası
Allah'ı görmektir.
Allah'ın cemaline bakma. Onların yüzlerine ne bir toz, kara leke bulaşır ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidirler ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Müslim'in sahihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte bu ayet-i kerimede ihsan sahiplerine verilecek fazlalığın açıklaması vardır. Bu fazlalık ihsan sahiplerine cennette Allah Azze ve Celle'nin huzurunda verilecektir. Fazlalığın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda verilmesi ihsan sahipleri için uygun bir mükafattır. Zira ihsan dünya hayatında müminin sanki onun huzurunda ve murakabesindeymiş gibi kalbiyle ona bakıyor ve ibadet halinde onu görüyormuş gibi Rabbine ibadet etmesidir. Nitekim Cibril hadisinde de böyle açıklanmıştı. Sen onu görmesen de o seni görüyor. Rabbini görürmüş gibi ibadet etmelidir deniliyor. İhsan sahiplerinin bu şekildeki ibadetlerinin karşılığı ahirette gerçek oluyor. Sen onu görüyormuşsun gibi ibadet et. Şüphesiz sen onu görmesen de o seni görüyor. İşte bunun karşılığı cemaline bakmaktır. Cennetin en üstün nimeti. Cenab-ı Hak kafirlerin ahirette alacakları ceza ile ilgili olarak şu ayet-i kerimede haber veriyor. Mutan 14 ile 15. ayetleri. Hayır, bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini pasla kaplamıştır. Hayır, onlar şüphesiz o gün Rablerini görmekten mahrum kalmışlardır. Dünyadaki hallerinin, işledikleri kötülükler sebebiyle kalplerinin pasla kaplanması ve netice olarak dünyada Cenab-ı Hakk'ın marifet ve murakabesinden mahrum kalmalarının bir sonucudur. Onların ahiretteki cezaları da hallerine uygun olarak Rablerini görmekten mahrum kalmaları şeklinde açıklanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihsan kelimesini açıklarken
Allah Teala'ya sanki onu görüyormuş gibi ibadet etmendir buyurması da şuna delalet ediyor. Kul bu hal ve vasıf üzere ibadet etmelidir. Bu hal sürekli olarak Allah'a yakın olduğunu zihinde tutmak, kendisinin Allah'ın huzurunda ve onun tarafından görüldüğünü düşünmektir. Bunu sürekli olarak yapmak, Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste sanki onu görüyormuş gibi Allah'a karşı haşyet duyma buyurulduğu gibi kulun Allah'a karşı haşyet, korku, heybet ve tazim duymasını sağlar. Bütün müminlere açık bir şekilde Allah'ı görürmüş gibi ibadet etmelerini emir ve tavsiye ediyor. Bakın tasavvufun buna engel olduğunu görüyoruz rabıta ile. Onlar derler ki şeyhini rabıta edeceksin. Bir de telebbüsi rabıta denilen bir rabıta vardır. O da her zaman şeyhinin huzurunda olduğunu düşünmendir diyor. Dolayısıyla şeyhin seni sürekli görüyor. Hatta yatağında sağından soluna dönerken bile şeyhin ondan haberdar olur. Eğer bu makamda değilse o mürşit mürşidi kamil değildir şeklinde tarifler getiriyorlar. Dolayısıyla Allah'ın yerine başka gözetleyiciler, başka murakabeciler tayin etmiş oluyorlar. Allah böylesine inhiraf etmekten, haktan yüz çevirmekten, sapıklıktan bizi ve bütün müminleri korusun inşallah.
Amin.
İhsan aynı zamanda ibadette samimi ve içten olmayı, ibadeti güzel, tam ve mükemmel olarak yapmak için azami gayret göstermeyi sağlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa bu vasiyeti yapmıştı. İbrahim el-Hicri Ebul Ahfas'tan, o da Ebu Zer radıyallahu anh'den şöyle rivayet eder. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sanki onu görüyormuşum gibi Allah'a karşı haşyet duymamı, ben onu görmesem de onun beni gördüğünü vasiyet etti diyor. Radıyallahu anhuma şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vücudumdan tuttu ve Allah'a sanki onu görüyormuş gibi ibadet et buyurdu. Bunu Nesai rivayet etmiştir. Zeyd bin Erham radıyallahu anh'den gelen rivayette de Allah'ı görüyormuş gibi davran, sen onu görmüyorsan o seni görmektedir. Yani ayrı ayrı bütün sahabeleri, yani burada tek tek isim isim verse de genel olarak Cibril Aleyhisselam'da olduğu gibi size dininizi öğretmeye geldi diyor ya, hani Cibril Aleyhisselam gittikten sonra o gelen Cibril de size dininizi öğretmeye geldi. İşte bu öğrettiği din tabiri arasında ihsan kelimesi de var. Dolayısıyla dinin bir gereğidir. Dinin bu gereğinde inhiraf etmektir. Götürür. Zikretmiştir. Allah'a kendisini zikretmeyi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde tavsiye etmiştir. Ama Allah ve Resulünün öğrettiği zikirden başka bir usul koyup da ortaya buna Allah'ı zikir dedikleri için zikir ibadetinden de mahrum oluyorlar. Yani kavramların, dinin temel kavramlarının içini teker teker boşaltıp içerisine başka unsurlar koyulmasının adı tasavvuf olmuş. Yoksa tasavvuf zikirse bunun adı İslam. Tasavvuf takva ise bunun adı İslam. Bu zaten kitap ve sünnette gelmiş.
Yani
dinin şeyidir takva.
Evet.
Cihatsa bunun adı İslam. Nefisle cihatsa bunun adı da İslam. Bu da hadislerde kitap ve sünnette gelen bir kavramdır. Niye tasavvuf diye bir kelime, başka bir isim alma gereği duyuyoruz? Müslüman arkadaşlar, Allah Azze ve Celle Hac suresi 78. ayetinde beyan edildiği üzere bizleri ve bizden önceki peygamberlere tabi olanları Müslümanlar olarak isimlendirdiğini haber veriyor. Ta ki İbrahim Aleyhisselam da bize şahitlik etsin diye ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da şahitlik etsin diye diyor. Biz kendimize Müslüman deriz. Selefi de demeyiz. Selefi başkaları der. Bizim adımız Müslüman. Yani bazı arkadaşlar gelmişti, ey bazı şahit. Bunlar dediler ki işte biz Hizb-ü Tahrir'deniz, böyle böyle biz hilafet için çalışıyoruz falan. Bir kere dedim, siz dedim kendinize niye Hizb-ü Tahrir diyorsunuz? Allah diyorum, neden ayrı bir isim alma gereği hissediyorsunuz? E hocam işte senin de ismin var, işte onun ismi Ahmet, bunun ismi Mehmet. İyi de benim ismim Seyfullah'sa, bu ümmetin bu bölünmesine sebep olmuyor. Arkadaşın ismi Süheyb ise bu ümmetin bölünmesine sebep olmuyor. İlker ise olmuyor. Emre ise olmuyor. Ama benim adım Sufi olunca oluyor. Benim adım Hizbut Tahrir olunca oluyor. Benim adım Nurcu olunca oluyor. Nurcu ayrı bir Müslüman, sıradan Müslüman ayrı bir Müslüman. Tamam, sıradan Müslüman işte adı üstünde sıradan Müslüman. Yani isimlere takılıp kalmamak lazım. Doğru bir söz. Ama bu isimlerin getirdiği şeyler ümmet arasında ayrılıklar getiriyor. Mesela tasavvuf demişler. Hicri 3. asırdan itibaren kullanılmaya başlanan sufi kelimesi ve tasavvuf kelimesi hangi kökten geldiği de tasavvuflar tarafından tartışmalıdır. Kimisi ashab-ı sufiye nispet etmiş, bununla alakası olamayacağı açıklanmış. Kimisi yün giymekten dolayı olduğunu söylemiştir. En doğrusu da budur. İşte kaba yün giyinerek zühte, nefislerini zühte alıştırmaları sebebiyle yün giyinmelerinden dolayı sufi, sufyün demek, sufi denilmiş şekilde. Kimisi sofa, sofi kelimesinin bilmek, ilim, hikmet anlamındaki sofi kelimesinden geldiğini söylemişler. Bu da reddedilmiş. En doğrusu yün giyinmelerinden olduğu. Ve bu ismi ilk Hicri 3. asırdan itibaren Allahu alem Ebu Haşime Sufi diye bir zat ilk kullanmış sufi kelimesini, tasavvuf da buradan türemiştir diye en doğrusu yün giyinmekten geldiği şekilde kabul edilen bu. Yani şeriatın terimlerine takvadır, zikirdir, duadır, işte ilim talebeliktir, ilim talebeliğidir, hatta şeyh tabiri bile öyledir, üstad tabiri bile öyledir. Veli kelimesi. Bunların içerisinde tasavvuf fırkasıklı dolgular doldurulması, bu kelimelerin boşaltılıp yerine başka şeyler doldurulması demiş oluyor bu isimle, tasavvuf kelimesiyle.
Kavramlar karşısı oluyor.
Tabii. Şimdi dedik ya bak, zikirse bunun adı İslam. Şeyse, şeyhe hürmet, alime hürmet İslam'da var. Ama tasavvuftaki bir şeyh bakışı, üstada bakış farklıdır. Tasavvuftaki bir veli anlayışı farklıdır. Tasavvuftaki bir keramet anlayışı farklıdır. Şefaat anlayışı farklıdır.
Selam anlayışı bile farklı.
Tevessül kelimesi bile taban tabana zıttır İslam ile. Mesela tevessülün meşru olanı vardır. Gayri meşru olanı vardır. Şirk olanı vardır. Meşru olan nedir? Kişinin salih ameliyle veya salih bir kimseden dua istemek şeklinde mesela hayatta olan, diyelim Eyüp abiye ben diyorum ki işte ben bununla hayırdan başka bir şey görmedim. Eyüp abi benim için dua ediver. Hadiste vardır zaten bu. Temiz ağızlarla dua etmek. Yani onun benim adıma dua etmesi benim işlemediğim, yani ben kendi adıma günahlar işlediğim halde o benim adıma günah işlemediği için o belki daha temiz olur, o benim adıma dua eder. Ben ondan dua isterim. Bu meşru. Ama bu tevessül kelimesini kullanırken bunun içerisine meşru olmayan hatta şirk olan unsurlar girer.
Ayetlerde bile öyle. Mesela Hazreti Musa'nın Tur-i Sina'da ağaca diyor ki, ağaç dile geliyor, ben senin Rabbinim ayağını çıkar diyor. Eğer bu olduysa diyorlar, Hallacı Mansur'unki de doğrudur diyorlar. Hani Hallacı Mansur. Evet. Yani oradan orayı bağlıyorlar. Mesela orada salih bir kul olarak geçer. Hızır kıssası değildir mesela. Kur'an-ı Kerim'de salih bir kul olarak geçiyor. Onu alıyorlar. Eğer Hızır bunun işin arkasını bildiyse bizim şeyhimiz de bilir diyorlar. Şimdi yani Allah'ın ayetlerini...
Şimdi Hızır Aleyhisselam meselesine gelince bak, Buhari'de Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresi 60 ile 82. ayetler arasında Musa Aleyhisselam ile arasında geçen kıssa anlatılır. Buradaki salih kulun Hızır Aleyhisselam olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor. Alimler arasında bu peygamber mi yoksa salih bir kul mu, veli mi tartışması vardır. Bizim kabul ettiğimiz görüş onun peygamber olması yönünde. Deliller bunu gösterir ama çok önemli değil. İsterse veli olsun.
Yok, fark etmez. Kur'an-ı Kerim'de fakat bir şekilde geçmez mesela. Salih olarak geçiyor. Hızır, Allah Resulü söylemişti isminin Hızır olduğunu ama Kur'an-ı Kerim tercümelerine baktığınız zaman bile yani kavram kargaşası orada da var. Hızır olarak geçiyor. Yani Kur'an'a doğru dürüst bile daha...
Kur'an'ın meali tercüme ederken...
Mealini bile doğru dürüst tercüme edemiyorlar.
Yani neticede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirmesi bizim evet. onun Hızır olduğunu anlamamıza yetiyor ama bizim burada düşünmemiz gereken şu mesele var. Mesela bak tarikatlarda derler ki bak Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssası var. Yani ayette Hızır diye geçmiyorsa hadiste geçiyor.
Evet.
Ve kendilerine delil olarak diyorlar ki bak Musa Aleyhisselam'a kendisine itiraz etmemesini şart koşuyor diyor. Ledün ilmi vermiştir. Yani ledün ilmi katından ilim vermek demek. Buradaki ledüne de tutuyorlar. İşte ledün ilmi diye bir ilim türetiyorlar. Ledün kat inde kelimesinin benzeridir o. Allah ona katından bir ilim vermiştir diyor. Şimdi burada bir şeyhe biat eden diyor. O biatını bozarsa kafir olur diyor. Yani İslam üzere ölmez diyorlar. Bu hareketli. Bak diyor işte veliye itaat şart biat edildiğinde. Bu ayeti delil getirmeleri veya bu hadisi delil getirmeleri bir kere kendilerini yıkıp bitiren bir davadır. Şöyle ki Musa Aleyhisselam biat ediyor değil mi? Yani söz veriyor sabredici bulacaksın beni diye. Üç yerde itiraz ediyor. En sonunda Hazreti Aleyhisselam ne diyor ona? Artık yollarımız ayrıldı diyor. Kafir mi oldu? Bunun buraya kadar olan kısmını alıyor işte bu şekilde tabi olmak gerekir diyor. Yoksa kafir olursun diyor.
Bir de Musa Aleyhisselam işin başında diyor ki ben her şeyi biliyorum artık diyor.
Ha, hutbe veriyor. Ayrı hikmetler var.
Evet.
Orada ayrı hikmetler var. Ayrı mesele. Fakat bizim bugün için bu kıssadan anlamamız gereken şöyle bir olay var, hadise var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bugün Musa aleyhisselam dahi hayatta olsaydı gelip bana tabi olmaktan, benim şeriatıma tabi olmaktan başka yolu yoktu buyuruyor. Hızır'a tabi olmasıyla yani dolayısıyla işte Hızır'ın Musa aleyhisselamın şeriatına aykırı bir iş yapmış olmasını şeyhlerin de Muhammed aleyhisselatü vesselamın şeriatına aykırı bir iş yapmasına delil getirmelerinin yersizliği ortadadır. Nasıl? Mesela ne Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olmak zorundaydı, ne de Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olmak zorundaydı. Onlar deriliyordu daha önceki peygamberler. İster veli olsun ister peygamber olsun Hızır Aleyhisselam hiç önemli değil. Başka bir peygambere tabi bir veli de olabilir. Musa Aleyhisselam'a tabi olmak mecburiyeti yoktur. Ama tam daha önce yazdırdığımız ayetlerde İslam'ın cihan şumul oluşuna dair ayetleri yazdırmıştık. 4-5 tane ayet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara gönderilmiştir. Ve olmaya hiç kimseden o din kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam da hayatta olsa, Hızır Aleyhisselam da hayatta olsa ledün ilmine sahip olduğunu iddia eden şeyhleri bırak, peygamberler dahi, diğer peygamberler dahi hayatta olsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şeriatına tabi olmak zorundadır. O yüzdendir ki İsa Aleyhisselam nüzul ettiği zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına göre hükmedecektir. Yeni bir din getirmeyecek veyahut da kendi dinine uyamayacak. Bunlar ledün ilmi iddiasıyla kitap ve sünnete muhalefet edemezler. Ledün ilmi nedir? Peki. Mesela bunlar diyorlar ki biz bu konuyla da ilgili bazı ayetleri yazdırmıştık. Dinde her şeyin açıklanmış olduğunu. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya ben sizlere sizi cehennemden uzak tutacak her şeyi açıkladım ve sizi cennete sokacak her şeyi de açıkladım. Sizi gecesi ile gündüzü eşit aydınlıkta olan bir yolda bıraktım. Artık kim saparsa bu yoldan sapmış olur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu net olarak ifade etmiş. Bunların iddiasına göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ledün ilmini sadece diğer sahabelere değil de sadece Ali radıyallahu anh'a vermiş veyahut da Ebu Bekir radıyallahu anh'a işte belli seçkin bir bazı sahabelere vermiş. Bu sebeple diyorsun ki peygamberin tebliğ mükellefiyeti var. Niye diğerlerinden gizledi diyorsun. Diyorlar ki işte herkes kaldıramazdı bunu, kaldırabilenlere verdi Allah Resulü diyorlar. Bakın iddianın çarpıklığına bakın. Diğer sahabeler kaldıramayacağı için onlara verilmiyor diyelim. Ebu Bekir Ali radıyallahu anh'a veriliyor. E peki siz o sahabelerden, kendilerine bu ledün ilminin verilmediği sahabelerden daha mı üstünsünüz ki size verilmiş? Kendinizde ledün ilmi olduğunu iddia ediyorsunuz.
Bir de bir ayet var Bakara suresinde. Yeri gelmişken ben de onu hatırlatayım. Bakara suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim Allah'tan kendisine bir delil geldikten sonra onu insanlardan gizlerse o Allah ona lanet eder, Allah'ın lanet edenlerden.
Ayetler kayıt açık. Evet. Tabii.
Kim kendine bir delil verdikten sonra gizlerse diyor. Yani bunlar Allah Resulüne de iftira atıyor. Atıyorum Ebu Hureyre'ye hatta Hazreti Ali'ye de iftira atıyor.
He, mesela bak Ebu Hureyre radıyallahu anh hakkında işte Buhari'nin ilim babı 42. hadis. Diyor ki Kitab-ül İlim Resulü aleyhissalatü vesselam'dan iki kapta olsa ilimi aldım. Evet. Birisini açıkladım, diğerini açıklarsa boynumu kesersiniz diyor. Beni gırtlaklarsınız diyor. Adam tutuyor bunu işte bu ledün ilmidir diyor. قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer sadıklardansanız delilinizi getirin. Bunun ledün ilmini iddia ediyorsanız delilinizi getirin. Bakın aynı Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı inceleyin. Ne diyor bak. Allah'ım bana 60 senesini gösterme diyor. Bana işte sefihlerin önderliğini, liderliğini gösterme. Onların başa geçişlerini gösterme diyor. O senede vefat ediyor. 61. senede Kerbela katliamı oluyor.
Allah Allah.
Zulüm diyen isimlerini diğer sahabeler de söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize tek tek söyledi diyor. Şu şu şu gelecek diye diyor. Artık diyor hatırlayan hatırlar, unutan unuttu diyor. Daha önce yazdırmadık mı size ayetleri? Onların şerhi mahiyetinde hadis-i şerifte Ebu Zer radıyallahu anh ne diyordu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar olacak her şeyi bize bildirdi. Hatta havada uçan kuştan bile haber verdi diyor. Bunu tanıttı. E şimdi sen bunu bunca deliller böyle olduğunu gösterirken ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yaşadığı dönemi düşürseniz daha geç zamanlara uzanıyor yaşadığı dönem. Hicri 60 senesine kadar falan. Emevilerin yani Allah yolundan inhirap etmeye başlamış bazı zulümlerin ortaya çıktığı dönemler gündemde. Söyleyeceği hadisler karşısında elbette gırtlaklanacaktır. Bazı yanlışlıklar vardı çünkü. Bazı ters işlemler yapılmaya başlanmıştı. Öyleyken işte bu ledün ilmidir dese sizin hangi tarikatınız Ebu Hureyre'ye dayanıyor o zaman? Hangi tarikatınız Ebu Hureyre'ye dayanıyor? Çok zorlarsanız işte Hazreti Ali'ye dayandığını iddia ediyorsunuz. O da iddiadan ibaret.
Şu öğretildi ne diyor Muaviye radıyallahu anh yahut da Yezid Yezid aleyhillâne diye öğretildi bak düne kadar.
Meselesi bizlerin Allah ve Resulü tarafından küfürüne hükmedilmiş kimseler dışında birine lanet etmeniz caiz değil. İsmen. Ama genel olarak işte Allah'ın laneti kafirlerin üzerine olsun, zalimlerin üzerine olsun, yalancıların üzerine olsun gibi genelleyerek lanet etmek caizdir. Meşrudur. Hatta yeri geldiğinde mesela Funut duası bunun için meşrudur. Zalimlere lanet okumak için, beddua etmek için meşru kılmıştır. Gelince böyle bir şey delil yok. Diğer taraftan şöyle bir takım sakıncalar da var. Gerek Yezid'e gerek Muaviye radıyallahu anh ki sahabedir, ona hiçbir ehli sünnet lanet etmez. Sadece ehli sünnet içerisinde Yezid'e lanet edenlere reddiye olarak söylüyorum bunu. Buhari'de bir bab vardır, bir hadis vardır. İstanbul'a çıkacak, ilk ordu çıkaracak hükümdarı övüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve o ordu da bağışlanmıştır diyor. Man gönderiyor o orduyu. Komutanı Yezid. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh o ordudaydı. Sahabeler ona tabiydi. Ve o ordunun bağışlandığını söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bizim artık nefsimizin hevasıyla hareket edecek hiçbir şeyimiz yok. Yoksa şialarla aynı duruma düşeriz. Niye biliyor musunuz? Ebu Talip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o kadar faydası dokunmasına rağmen kelime-i tevhidi söylemeden gitti. Küfür üzerine öldüğünü Peygamber aleyhisselatü vesselam açıkladı. Şirk üzere öldüğünü. Diğer taraftan ömründe İslam'ın aleyhinde çalışmış. Ömrünün çoğunluk kısmında. Ebu Süfyan radıyallahu anh Müslüman oldu. Yani biz Allah'ın takdirini işte şuna niye böyle de buna niye böyle diye
hizmet eden müşrik olarak gidiyor. Kafa tutan İslam'ı
alıyor. Yani Allah'ın takdiri değişik şekillerde tecelli edebiliyor.
Ammar bin Yasir'in de bir şey vardı ya o Sıffin Savaşı'nda. Allah Resulü ona söylemiş seni azgın bir topluluk
öldürecektir diyordu. Evet. Yani aklımızla hareket ettiği bir takım yanlış yollara gitmemiz muhakkaktır. Yani bu konuda mesela Şialar aklıyla hareket ettiği için Ebu Talib'in küfrünü yediremiyorlar. Ebu Süfyan'ın, Muaviye'nin Müslüman olmasını da yediremiyorlar. Neydi? Vakalarla deniliyor. Halbuki hidayeti veren de vermeyen de ancak Allah'tır. O yüzden bakın biz Hutbetül Hacı'da her zaman ne okuyoruz? Men yehdihillahi felâ mudillele ve men yudlil felâ hadile. Allah'ın saptırdığını hidayet edecek yoktur. Hidayet. Allah'ın hidayet ettirdiğini de saptıracak yoktur.
Tutarsızlık sözlerinden şey Allah'a
kitap. Nasıl açık söylüyor abi?
Onlar diyor kendileri yazdıkları kitapta da tutarsızlık bulursun ama Allah'ın kitabında
evet.
Böyle bulamaz. Kullanıyor bak mealini mesela şey Kur'an.
Bu kitap birinden gelseydi pek çok ihtilaf bulurdunuz diyor. Bu dinde ihtilaf yok. Şeriatta ihtilaf yoktur. İhtilaf olduğunu, ihtilafın rahmet olduğunu iddia eden bu ayete muhalefet etmiş olur. Her konuda hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Demek Resulüne döndürüldüğü takdirde yani vahide bir ihtilaf odur. Ama zorla yok bu din ihtilaflıdır. İşte ihtilaflıdır ki dört mezhep olduğu gibi 12 tarikat vardır. 12'si de haktır. 4 mezhebinde 4'ü de haktır derler. Haram olan çalgı aletleri öbür tarikata göre Allah'a eriştirici en güzel vesile olabiliyor.
Resim.
Mesela Hicri 8. asırda çıkmıştır. Hicri 8. asırda çıkmıştır. Abdülhakim Arvasi, Necip Fazıl'ın şeyhi Rabıta-i Şerife adlı risalesinde diyor ki Rabıta diyor en eriştirici yoldur diyor. Allah'a ulaştırmada en eriştirici yoldur diyor. Zikirden de üstündür diyor. Bakın. 8. asırda çıkan bir şey nasıl Allah'a en eriştirici yol oluyor? Allah bu dini eksik bırakmış haşa. Maide suresinin 3. ayetine muhalif bir söz oluyor bu yönüyle. Allah bu dini eksik bırakmış, bu tamamlamış. Allah Resulü ulaşamamış bu yoldan. Sahabiler bile bu yoldan mahrum kalmış rabıta gibi bir şeyden. 8. asırdan itibaren Allah'a ulaşanlar o yüzden olsa gerek ki denizleri açtılar, peygamberler kenarında kaldı oluyor. Enes radıyallahu anh de şöyle ediyor. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü bana bir hadis söyle özlü olsun dedi. Buyurdular ki namazını veda eder gibi kıl. Yani son namazınmış gibi kıl. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görmektedir. Allah seni görmektedir. Namazını veda eden kimse gibi kılmak namazı huşu içerisinde kılmaya bir yönlendirmedir. Yine devamında sen onu Allah'ı görmesin de o seni görüyor ifadesi de yine namazda huşunun sağlanmasına yönelik bir tavsiyedir. Ebu Umame radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kişiye şöyle tavsiyede bulundu. Yanından hiç ayrılmayan yakınlarından salih iki kişiden nasıl haya ediyorsan Allah Teala'dan da böyle haya et. Bir başka yolla Muaz radıyallahu anh'ı Yemen'e bu şekilde de tavsiyede bulunmuştu. Ailendeki heybet sahibi birinden haya ettiğin gibi Allah Teala'dan da haya et. Hatta haya et. Sen yalnız iken avret mahallinin açılmasının hükmü sorunca şöyle buyurdu. En ziyade haya edilmeye layık olan Allah Teala'dır. Radıyallahu anh bir kişiye şöyle diyordu. Allah Teala'ya sanki onu görüyormuş gibi ibadet et. Yani bunlar Urve bin Zübeyr İbn Ömer radıyallahu anh'dan kızını istediği zaman bu esnada kızıyla birlikte tavaf ediyordu İbn Ömer radıyallahu anh'a ve ona cevap vermedi. Sonra onunla karşılaşınca ondan özür dileyerek şöyle dedi. Biz o esnada tavaf etmekteydik ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu tahayyül edip bunu düşünüp bu yüzden sana cevap veremedik diyor. Bu rivayet etmiş bunu bilgisinde. Sahabelerin hayatına geçirmeleri ve kendilerinden sonrakilerine de tavsiye etmelerine dair örnek bunlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sen onu görmüyorsan da muhakkak o seni görüyor sözüne gelince denilmiştir ki bu cümle ilk cümlenin gerekçesi niteliğindedir. Birinci cümlede insanlara ibadetlerinde Allah Teala'yı murakabe etmelerini yani zihinlerinde onu düşünmelerini kullarına çok yakın olduğunu sürekli hatırlarında tutmalarını yani sanki onu görüyormuş gibi ibadet eder bir durumda gelmelerini emir buyurmuştu. İnsanın bu yüksek makama bir anda ulaşması oldukça zordur. Bu mertebeye erişmek için Allah Teala'nın kendisini gördüğü, gizli ve açık içindeki ve dışındaki her şeyi bildiği ve hiçbir halinin ona gizli kalmadığına olan inancından yardım alıp yararlanır. Bu mertebeye ikinci makama intikali kolaylaşır. Bu ikinci makam da Allah Teala'nın kula çok yakın ve onunla birlikte olduğunu basiret ile görüp bunu sürekli hale getirmek ve sanki onu görüyormuş gibi olmaktır. Aslında bu cümle şuursa işaret ediyor. Allah Teala'ya sanki onu görüyormuş gibi ibadet etmek kime zor geliyorsa o kişi Allah Teala'nın kendisini gördüğünü ve her haline vakıf olduğunu bilerek ibadet etsin. Kendisini sürekli gördüğü için onun nazarından haya etsin. Bu manada arifler de şöyle der. Allah'tan sakın, o seni en kolay görendir. Tabiin içerisindeyken çekinip, yani insanlardan korkarak, sakınarak işlemediği bir kötülüğü yalnız başına iken kendisini görenlerin en hafif olarak Allah'a itiraz etmiş olur diyor. En hafif diyor. Yani insanlar içerisindeyken çekiniyorsun. Allah seni görüyor. Allah'ın görmesi daha mı hafif? O manada bir ihtarda bulunuyor. Bizlerin gücümüz yettiği nispette Allah Teala'nın semasının üzerinde bizleri her an murakabe ettiğini, gördüğünü düşünmemiz radıyallahu anh'ın dediği gibi şayet perde kalksa yani perde kalksa da Allah Azze ve Celle'yi görsem ibadetlerimdeki şekil değişmez dediği mertebeye erebilirim. Kadar bizzat Allah'ın gördüğünü müşahede etsem dahi ibadetlerim değişmez diyor. Ben zaten hep o şekilde ibadet ediyorum manasında söylüyor bunu. Bazı hanımlar, Arife hanımlar şöyle diyorlar. Allah Teala'yı müşahede hali üzere amel edenler arif, Allah Teala'nın kendilerini müşahede ettiği hali üzere ibadet edenler ise muhlistir, ihlaslıdır. Bu sözler daha önce açıklamış olduğumuz iki makama işaret etmektedir. Yani burada bir fark var değil mi? Allah Teala'ya müşahede ettiği, Allah'ı görür gibi ibadet eden, bir de Allah'ın kendisini gördüğünü düşünerek ibadet eden. Yani Allah'ı görmek ayrı bir şey, Allah'ın seni görmesini düşünerek ibadet etmen, bundan biraz daha düşük olsa da yine fazileti bir mertebe. Birincisi ihlas makamıdır. Bu makam Cenab-ı Hakk'ın sürekli olarak kendisini görüp gözetlediğini, her haline muttali ve kendisine çok yakın olduğunu kulun sürekli olarak hatırında tutmasıdır. Yaptığı amellerde kul bu hal üzere olur ve bütün işlerini bu hal üzere yaparsa gerçek manada ihlası elde eder. Çünkü yaptığı işlerde bu hal üzere olmak kişiyi Allah Teala'dan başka şeylere iltifat etmekten ve başka maksatlarla amel etmekten alıkoyar. İkincisi müşahede makamıdır. Bu makam ise kulun kalbiyle Cenab-ı Hakk'ı müşahede ediyor gibi amellerini yapmasıdır. Bu durumda kalp iman nuru ile nurlanır, eşyanın hakikatine basiretiyle nüfuz eder. Öyle ki kalp hakikatleri onun için aşikar hale gelir. Aşikar hale gelmesi demek işte gaybtan haber verecek derecede şekil o şekilde değil de mesela bizim gayba iman ettiğimiz hususlar nelerdir? Cennet, cehennem gibi işte sırat, mizan, kabir azabı gibi hususlardır değil mi? Bizim için gaybtir. Hakikatini bilemediğimiz şeylerdir. İşte bu makam ile, müşahede makam ile insan bunları yakin ile bilir dereceye gelir artık. Yerde ve yerdeki en güzel misal meselül âlâ, ona aittir ayet-i kerimesine geçen meselül âlâ'yı bu şekilde açıklamışlardır. Bu ayet şu Nur suresi 35. ayeti. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir. O fanus da sanki inceye benzer bir yıldız gibidir ki doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan yani zeytinden çıkan yağ. Onun yağı neredeyse kendisine ateş değmese dahi ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah insanlara işte böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir. Bu ayette anlatılan müminin kalbindeki nurun misalidir. Bunu seleften Ubey bin Kab ve başkaları ifade etmişlerdir. İyisi nerede olursan ol Allah Teala'nın seninle birlikte olduğunu bilmendir hadisi ve insan nefsini ne ile tezkiye edebilir sorusuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede bulunursan bulunsun Allah Teala'nın kendisiyle birlikte olduğunu bilmesiyle şeklinde verdiği cevap da böyledir. Taberani Ebu Ümame'den şöyle rivayet ediyor. Şu üç kişi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Şu üç kişi onun gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah Teala'nın gölgesinde bulunur. Her yöneldiği yerde Allah Teala'nın kendisiyle olduğunu bilen adam diye devam ediyor hadis. Cenab-ı Kul ile birlikte olduğuna işaret eden ayetler pek çoktur. Beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bularlar. Bakara 186. ayet. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Hadid suresinin 4. ayeti. Gökte Allah'ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. Mücadele suresinin 8. ayeti. Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan ve siz ne zaman bir iş yaparsanız o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahidizdir. Gökte zerre ağırlınca bir şey Rabbinden uzak ve gizli kalır. Yunus suresi 61. ayet. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını da biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Kaf suresinin 16. ayet. İnsanlardan gizler de Allah'tan gizlemezler. Halbuki geceleyin onun razı olmadığı sözü düzüp kurarken o onlarla beraber idi. Nisa suresi 108. ayet. Allah Teala'nın kullarına çok yakın olduğunu, ibadetler esnasında sürekli hatırda tutmayı öğütleyen ve bunun mendup olduğunu gösteren çok sayıda hadis-i şerif vardır. Bazıları şu şekilde. Biriniz kalkıp namaza durduğunda Rabbi ile hususi olarak söyleşiyor demektir. Yani münacat ediyor. Yahut da Rabbi kendisiyle kıble ciheti arasındadır diyor. O halde var. Namaz kılarken Allah Teala yüzü cihetinde, kıblesi cihetindedir. Bu da bahsettikleri bir hadis. Kişi namazda başka şeyle ilgilenmediği sürece gerek kalben, gerek bedene başka bir şeye iltifat etmediği sürece Cenab-ı Hak yüzünü kulunun yüzüne diker. Tirmizi rivayet etmiş. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikir ve dua esnasında seslerini yükseltenlere şöyle buyurmuştur. Sizler sağır birine hitap etmiyorsunuz. Muhatabınız da gayip değildir. Her şeyi içten ve çok yakınınızda olan bir zata dua ediyorsunuz. Diğer, o size bineğinizin boynuna olan yakınlığından daha yakındır. Başka şah damarınızdan daha yakındır şeklinde geliyor. Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettikleri bir hadis bu. Kutsi hadis Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ben kulum beni andığında ve dilini benim için kıpırdattığında onun yanındayım. Halku Ef'alül İbad isimli risalesinde geçer bu hadis. İbn-i Mace ve Ahmet de rivayet etmiş. Diğer bir hadiste Allah Azze ve Celle buyurur ki kulum hakkında nasıl bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O beni zikredince ben onunla beraberim. O beni içinden anarsa ben de onu içinden anarım. O beni bir cemaat içerisinde anarsa ben de onu daha hayırlı bir cemaatte anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Buhari ve Müslim'in hadis. Topluluk içerisinde Allah Azze ve Celle'yi anmak nasıl olur? İnsanların Allah'tan gafil olduğu bir anda, hatta belki de isyana daldıkları bir anda, onlara Allah'tan korkmalarını söylemek, Allah'ın emrini hatırlatmak, işte en üstün zikir budur. Allah kendisini, kelimesini, emrini, zikrini insanlar arasında böyle yücelttiği, dile getirdiği için meleklerine karşı o kulunu överek zikreder kulunu. Ama bunun hakikatinde kopir vadiye şutlayanlar derler ki işte kim bir cemaat içerisinde böyle kol kola girip bağıra çağıra hoplaya zıplaya Allah'ı anarsa işte Allah da melekleriyle haşa melekler halka kurar onlarla onu zikreder şeklinde tahrif ediyorlar. Saptırılmaktan Allah'a sığınırız. Bazı ifadelerde işte Allah Azze ve Celle'nin işte kendisine bir arşın yaklaşana bir kulaç yaklaşması gibi ifadelerde bir kimse teşbih, hulul ya da iddiat gibi manalar çıkarmaya kalkışırsa o kişi Allah ve Resulüne karşı ancak cehaletini ve ne kadar kötü bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koymuş olur. Allah Teala Hazretleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi yanlış anlayışlardan tamamen uzaktır, beridir. Benzeri Teala bunlardan yüce ve uzaktır. O her şeyi işitir ve görür. Ebu Bekir el-Müzeni şöyle der. Ey Ademoğlu, senin eriştiğin dereceye kim erişebilir? İstediğin zaman namazgahında tek başına kalır, hiçbir aracı ve tercüman olmadan Allah Azze ve Celle ile konuşabilirsin. Derinde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğu düşüncesini kazananlar Allah Teala ile ünsiyet kurar, onun diğer yarattıklarından zorunlu olarak uzak kalıp yalnız kalmak isterler. Sevr bin Yezid şöyle der. Bir kitapta Hazreti İsa'nın şöyle dediğini okudum. Ey havariler topluluğu, Allah Teala ile çokça konuşun, insanlarla çok az konuşun. Allah Teala ile nasıl çokça konuşabiliyoruz? Yalnız başınıza Allah'a münacatta bulunun. Kimsenin olmadığı yerde ona dua edin. Ebu de rivayet etmiş bunu. Yine Ebu Nuaym kendi isnadıyla Riyah'tan şöyle naklediyor. Bizim yanımızda bir adam vardı. Her gün 1000 rekat namaz kılardı. Öyle ki ayakta duramayacak duruma gelirdi. Sonra oturarak 1000 rekat kılardı. İkindi namazını kılınca ayaklarını toplar, kıbleye yönelir ve şöyle derdi. Şu insanlara hayret ediyorum. Nasıl senden başkasıyla ünsiyet kurabiliyorlar? Asıl hayret ettiğim ise nasıl senden başkasının zikriyle kalplerinin aydınlanmasını isteyebiliyorlar? Ebu Muhammed bin Nadr el-Harisi'nin yanına girdim. Baktım kendisinden geçmiş gibiydi. Dedim ki yanına gelişimden hoşlanmamış gibisin. Evet dedi. Peki yalnızlık hissetmiyor musun diye sordum. Cenab-ı Hak beni ananın meclisinde hazırım buyururken ben nasıl yalnızlık hissederim cevabını verdi. Aslında yalnız başına evinde oturmakta olan Malik bin Nivel'e şöyle denildi. Yalnızlık çekmiyor musun? Allah bir kimseyi canlılık çeker mi cevabını verdi. Habib bin Muhammed evinde yalnız başına kalır ve şöyle derdi. Seninle gözü aydınlanmayan kimsenin gözü aydın olmasın. Yani gözü Allah Azze ve Celle ile nurlanmayan, hani gözün aydın olsun denir ya, gözü Allah ile aydın olmayanın gözü artık aydın olmasın. Seninle şeddedilmesin. Kalbimin huzurunu, bütün ihtiyaçlarımı giderenin meclisine devam etmekte buldum. Allah Azze ve Celle'nin meclisi. Yani elâbidikmeynnel hulûb. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Müslim bin Yesar da şöyle der. Hiçbir şey Cenab-ı Hak ile halvette yapılan münacatın verdiği tadı veremez. Allah bu münacatların tadını tatmayı bizlere nasip eylesin inşallah.
Amin.
Meşhur abidlerden Müslim, Allahu alem Müslim bin Yesar kastediyor. Şöyle der. Eğer cemaatle namaza devam gerekli olmasaydı ölünce kadar asla kapıdan dışarı adım atmazdım. Yani halvet eder Allah Azze ve Celle ile ünsiyet. Allah'a ibadet üzere olanlar dünyada efendileriyle baş başa kalarak ona münacatta bulunmaktan daha tatlı bir şey bulamazlar. Ahirette de onlara Rablerine nazar etmekten daha büyük bir mükafat ve daha fazla hoşlanacakları bir şey verileceğini zannetmiyorum. Müslim bin Yesar bu sözlerden sonra kendinden geçti ve bayıldı. İbrahim bin Ethem şöyle der. Kul için en yüksek mertebe Allah'tan başka her şeyden ilişkiyi keserek Rabbi ile alaka kurmak, kalbin, aklın ve bütün organlarında onunla ünsiyet kurmak, Rabbinden başkasını istemeyen ve günahlardan başka bir şeyden korkmayan bir duruma gelmektir. O zaman Rabbinin muhabbeti kalbinde kök salarak taht kurar. Onun sevgisini her şeye tercih edersin. Bu dereceyi elde ettiğinde ister karada ol, ister denizde, ister düz ovada ol, ister dağ başında hiçbir şeye alırış etmezsin. Bütün şevkin ve arzun tıpkı susuzluktan kuruyan kişinin soğuk suya ve açlıktan kesilmiş kişinin lezzetli yemeklere duyduğu arzu misali sevgiliye kavuşmaktır. Allah'ı zikretmek sana baldan tatlı ve sıcak yaz gününde susuzluktan çatlayan kişinin içtiği tatlı sudan daha hoş gelir. İnsanlardan uzak durup Allah Teala'nın meclisinde bulunanlara ne mutlu. Yani Allah ile ünsiyet kuranlara. Ebu Süleyman Eddarani'de Allah Teala'dan başkasıyla ebediyen ünsiyet kuramam der. Birisine şöyle demiştir. Allah Teala'ya tam olarak tevekkül et ki her an senin yanında olsun. Tam olarak senin dostun ve şikayet mercin olsun. Gerektiği gibi Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edenlerin Allah ayetlerinde de beyan buyurduğu gibi kim Allah'tan korkar ve ona tevekkül ederse Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ummadığı ve beklemediği yerden kapılar açar. Evet. Ünsiyet hakkında bilekten gelen bu sözler ihsan kemale ermesiyle alakalı hususlardır. Görüyormuş gibi ibadet etmek, Allah'ın her an kendisini gördüğünü düşünmek, murakabe halini devam ettirmek. Söz bu hadis-i şerifin teminden beri açıklanan konulara nasıl işaret ettiğini düşünen kişi, bütün ilimlerin ve marifetin bu hadise dayandığını, yani Cibril hadisine dayandığını, onun kapsamına girdiğini rahatlıkla anlayabilir. Bu ümmetin değişik kesimlerine mensup alimlerin dile getirdiği konuların hepsi de bu hadis-i şeriften neşet eder. Bu hadisten yayılır. Özel ayrıntı olarak bu hadis işaret eder. Çok ibretler ve hükümler çıkarılmıştır. Hatta alimler bunun ilim bablarından 70 baba dahil olduğunu, yani 70 tane bab açılsa bu hadisin hepsinde de zikredilmesi gerektiğini ve bu her 70 babdan her birine işaret eden bir mana olduğunu söylemişlerdir. Ümmü sünne diyenler vardır bu hadise. Yani sünnetin hükümler çıkaran. Mesela fakihleri ele alalım. Fıkıh alimleri hadis-i şerifte İslam'ın özellikleri olarak sayılan ibadetleri ele alıp incelerler. Buna ilaveten mal, eşya ve ceza konularını da ele alırlar. Bütün bu konular daha önce de geçtiği gibi İslam kavramına giren konular arasında yer alır. Ancak yine İslam kavramına dahil olan edepler, ahlak gibi pek çok konuda fakirlerin ancak çok az bir kısmı söz söylemiş. İslam'ın temelini oluşturan kelime-i şehadet konusunu ise hiç ele almamışlardır. Kelam, akaid, yani usul-i din, akide esasları konusunda eser yazan ve söz söyleyen alimler kelime-i şehadet üzerinde durmuş. Ayrıca Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere iman konularını etraflıca incelemişlerdir. Bu da yine Cibril hadisinde geçen husustur. Ahlak konusunda eser yazanlar, söz söyleyenler ise ihsan makamı ve yine iman kavramına dahil olan batini amellerden, kalbi amellerden, haşiyet, muhabbet, tevekkül, rıza, sabır gibi konuları ele alıp işlemişlerdir. Bu hadis-i şerif şeriat ilimleri üzerinde söz söyleyen değişik kesimlerden herkese kaynaklık etmiş ve hepsinde başvuru kaynağı olmuştur. Bu bakımdan hadis-i şerif tek başına bütün kesimlere ve ilimlere kafi gelmiştir. Hamd yalnızca Allah'adır. Evet. Bu konusunu, bu bölümünü tamamladık. Aslında bugün kıyamet alametleri, bu hadiste geçen kıyamet alametleri konusuna da girecektik ama vakit uzadı. Allah izin verirse haftaya da inşallah bu Cibril hadisinde geçen kıyamet alametleri konusunu incelemek, işlemek nasip olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.